Ayrım 17. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 225. Termal kameralı uçak alımı. Güneydoğu'da olayların hızlı bir seyir izlemeye başlamasıyla birlikte sıkı yönetim uygulamalarının yeterince başarı elde edememesi sonrası devlet yeni bir anlayış, yeni bir tertiple sıkı yönetimi kaldırıp 1987 yılında çıkardığı kanunla olağanüstü hal uygulamasına geçmişti. Sıkı yönetim uygulaması ve askeri uygulamanın uzun süre devam etmesi hem dünya hem Avrupa nazarında Güneydoğu'daki kısıtlılık halleri nedeniyle eleştirilere konu oluyordu. Ayrıca sıkı yönetim ve askeri uygulamalar örgütün gelişmesini önlemekten uzaktı. Bu yüzden çok iyi amaçlarla ve daha inisiyatifli, daha pratik bir idari anlayış ile çözüm üretilmesi düşünülerek olağanüstü hal kurulmuştu. Ama kısa sürede bölge valiliği sadece göstermelik bir lojistik destek, ikmal sağlayan, belki pratik bazı konularda karar veren ama tüm harekatı yine askeri birliklerin yaptığı, hiçbir altyapısı olmayan bir askeri anlayışa dönmüştü. Zaten Güneydoğu'da devletin başka gücü olmadığı için bölge valiliği fazla risk almamak, bölgede kalıcı olmamak adına işin kolayına kaçmış ve orada kurulan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na tüm görevleri yüklemişti. Kara kuvvetleri birlikleri de onların emirlerine verilerek yine bir askeri düzen kurulmuştu. Aslında bir tek sıkı yönetim komutanlığı adı ve bazı yetkileri yoktu. Daha çok zabıta, jandarma ve yetkileri kullanılıyordu. Olağanüstü hal bölge valiliği eksikliklerle doğmasına rağmen bazı pratik adımlar atmak, bazı teknik aletlerle sistemi desteklemek adına arayışta bulunuyor ve bu amaçla dünyanın bazı ülkelerinde uygulanan anti-terör yöntemlerini, güvenlik sistemi satan firmalar ürünlerini satmak için bölgeye geldiklerinde deneyip test ediyordu. Bu bölgede neler yapılabilir, neler kullanılabilir diye zaman zaman bu testlere biz de çağrılıyorduk. İşte bunlardan bir tanesi de termal kamera testiydi. O zamanlar bir termal kameranın ne olduğunu duyuyorduk ama tam anlamıyla görmemiştik. Ergani Ovası'nda iki deneme yapıldı. Burada bir termal kameranın ısı farkına dayanarak çalıştığını, zifiri karanlıkta dahi ısı yayan veya çevre ile arasında ısı farkı bulunan bütün cisimleri çok rahatlıkla fark edebildiğini görmüştük. Herhangi bir uçağın alt kısmına yerden kumanda edilen termal bir kamera yerleştiriliyor ve uçak belli bir bölgeyi tararken o bölgedeki canlıları, örgüt mensuplarını, her şeyi görmek mümkün oluyordu. Üstelik kamerayı kumanda ederek görünen her şeyi netleştirmek, koordinatlarını belirlemek ve hatta bundan kağıt üzerine çıktı almak veya bir yere faks çekmek bile mümkündü. Böyle bir cihaz bu bölgede çok işe yarayabilirdi. Sınır boylarında PKK'nın ülkeye giriş yaptığı duyumları alındığında, belli bölgelerde örgüt mensupları bulunduğuna dair ihbar geldiğinde, oradaki örgüt mensupları tespit edilebilecek ve görerek operasyon planlanacaktı. Üstelik operasyon sırasında bu uçak herkesin yerini çok net olarak bildirecekti. Böyle bir sistem bütün dengeleri değiştirebilirdi. Test için gelen firma Türk Kuşu'na ait kiralanmış bir uçak ile denemeyi gerçekleştirdi. Uçak arazi üzerinde gezerken biz de Ergani'deki tabur binasına yakın bir yerde hep beraber görüntüleri seyrediyorduk. Dönemin bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu, Asayiş Birlikleri Kolordu Komutanı rahmetli Hulusi Sayın Paşa, Olağanüstü Hal Bölge Emniyet Müdürü Necdet Menzir, OHAL Vali Yardımcıları, Tabur Komutanı ve diğer bütün yetkililerle birlikte hepimiz bu denemenin içindeydik. Uçağa telsizle talimat vererek falanca köyün üstünden geçmesini, falanca yolun üzerinden gitmesini, tarif ettiğimiz timlerimizin üzerinden geçmesini söylüyorduk. Hakikaten o zifiri karanlıkta insanları, hayvan sürülerini tek tek ve çok net olarak görebiliyorduk. Termal kameranın sessizce uçabilen, havada uzun süre kalabilen uçakların altına takıldığında çok işe yarayabilecek bir sistem olacağını görmüştük. Burada hemen bir tutanak tanzim ederek bu aletin hangi durumlarda faydalı olacağı, bölgede ne şekilde kullanılabileceği şeklinde görüşlerimizi yazmış ve içimizden birkaç kişi tutanağı imzalamıştı. Sonraki gelişmelerden hatırladığım kadarıyla orada yaklaşık 50 kişi vardı ve ancak birkaç kişiye imza attırılmıştı ve imzalayanlardan biri de bendim. Genelde teknik denemelere istihbarat şube müdürü olarak katıldığım için bu türlü şeylerde bana imza açılıyordu. Daha sonra aradan epey bir zaman geçtikten sonra duydum ki olağanüstü hal bölge valiliği bu sistemden iki takım almak için anlaşma yapmış. Çok sonra öğrendiğime göre de uçaklar hazırlanmış, jandarma hava taburuna ait pilotlar İngiltere'ye giderek orada eğitim görmüşler, uçaklar imal edilmiş ve Türkiye'ye getirilmiş. Anlattıklarına göre bu uçaklar küçük motorlu, büyük kanatlı, hatta kanatları ahşaptan da yanılmıyorsam, havada 5-6 saat gibi uzun bir süre kalabilen, çok yavaş ve sessiz uçabilen, çok kısa mesafede, zannedersem 100 metreden daha kısa mesafede havalanabilen, 100 metrelik bir araziye inebilen uçaklardı. Türkiye'ye iki konteynerin içerisine getirilen bu uçak ve malzemeler, o zaman Çevik Kuvvet ve Özel Harekat'ın bulunduğu Çevik Kuvvet binası diye bilinen yerin arka tarafında bizim oradaki teknisyenlerden destek alarak monte edilmişti. Montajın ardından uçaklar uçacak hale geldi. Ancak her ne olduysa bir türlü uçmadılar. Aksine tekrar sökülerek konteynerlarına kondu ve uzun yıllar orada bekletildi. Ne olduğunu bilmiyordum. Diyarbakır'da 2-3 yıl daha görev yaptıktan sonra İstanbul'a atandım. 4 yılda İstanbul'da görev yaptıktan sonra tayinim çıktı. 1997 yılında Ankara'ya geldim. Bir gün Milliyet ve Star gazetelerinde yer alan haberde şöyle diyordu. Susurluk olağanüstü halede karıştı. Uçak alımındaki bir yolsuzluk olayına benim de adımın karıştığı gibi bir haber yayınlanmıştı. Haberde bu uçaklar için çok faydalı olacak diye bir tutanak tutulduğu ama bu uçakların hiç faydalı olmayacağı, kullanılamayacağı, Genelkurmay'ın Kara Kuvvetleri'nin raporunda uçaklar hakkında uçurulamaz dendiği yazıyordu. Bu yanlış alımdan dolayı faydalı diye tutanak tutanlar ve faydalı diyenler devlet malına zarar vermişler, yanlış para harcamışlar diye iddia ediliyordu. Deneme sonucu oluşturulan o tutanakla benim, Necdet Menzil'in, vali yardımcısının imzaları vardı. Ancak Susurluk Araştırma Komisyonu'nda meclisteki ifadem dolayısıyla kamuoyu beni bildiği için daha çok benim ismim lanse ediliyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Yapılan denemeyi herkes görmüştü. Asayiş Kolordu Komutanı, diğer askeri yetkililer ve bölge valisi de oradaydı. Denemeleri hep beraber yapmıştık ve bizim kanaatimiz böyle bir sistemin işe yarayacağı, bölgede terörle mücadelede kullanılabileceğiydi. Gerçekten bana göre bu uçaklar bu amaçla fevkalade kullanılabilirdi. Ama ben denemeden sonra ne yapıldığını bilmiyordum. Tutanakta sadece bu uçağın hangi yükseklikte uçtuğu zaman yerdeki cisimlerin nasıl görüldüğü vesaire gibi testlerden bahsediliyordu. Bu uçakların alınıp alınmaması, ne kadar alınacağı, alınacaksa nasıl dizayn edileceğine dair hiçbir şey yoktu. Sadece bu kameraların işe yarayıp yaramayacağı ile ilgili fikir belirten bir tutanaktı. Bunun alımı ile ilgili ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu uçaklar alınmış, İngiltere'ye o zamanki jandarma hava taburundan hava pilotları gönderilmiş. Orada 15 gün eğitim görmüşler, bu uçaklarla uçmuşlardı. Uçaklar Türkiye'ye getirildikten sonra da askere teslim edilmek istenmişken, Genelkurmay bu uçakların askeri standartları karşılamadığını belirterek onları uçuramayacağını söylemişti. Haberden sonraki araştırmalarımda öğrendim ki bu uçakları bölge valiliği 3 milyon sterline almıştı. Genelkurmay'ın askeri standartlarına göre uçağın en az 2 motorlu olması, en az 2 pilotun kullanması, uçak içerisinde askeri bir takım teknik cihazların bulunması gerekiyordu. Bu işi yapan firma ise şu iddialarda bulunmuştu. Eğer sizin dediğiniz gibi 2 motorlu 2 kişinin taşıyacağı bütün bu ek sistemlerin olduğu bir uçak isterseniz, o zaman Cessna gibi kocaman bir uçak karşımıza çıkar ve bu kadar büyüttüğümüz zaman uçak istediğiniz diğer şartları karşılayamaz. Çok ses yapar, çok büyük olur, kalkış ve iniş için uzun pistler ister ve uçak havada yavaş gidemez, uzun süre havada kalamaz. Çünkü uçağın motoru kütlesi büyüdükçe, ağırlığı arttıkça belli bir hıza ulaşması gerekir. Üstelik dediklerinizi yaparsak bu defa hem sizden ekstra ücret alırız hem de belirli özelliklerin bir kısmını karşılayamayız. Bu noktada da işler kilitlenmişti. Bir yandan teklif olarak küçük, sessiz, havada uzun süre kalabilen, kısa mesafede kalkıp inen uçaklar lazım diyorduk ama askeri standartlarımız istenince dev bir uçak ortaya çıkıyordu. Bu uçaklar yalnızca Türkiye için imal edilmiş uçaklar değildi. Dünyanın başka yerlerinde de bu gibi harekatlar için benzerleri yapılmıştı. Ve bu işin tabiatı gereği Güneydoğu'da PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlarda herkesin risk alması gerekiyordu. Ama bu risk alınamadı ve bu uçaklar, yani devletin milli servetleri orada yıllarca konteynerde kapalı kaldı, uçurulamadı. Şuna çok inanıyorum ki bu uçakları üreten firmalar onları dünyanın birçok ülkesine satmış, bu uçaklar birçok ülke tarafından kullanılmış ve denenmişti. Ama biz ülkemizde kullanamadık, deneyemedik. İşin daha garip yanı, akıl mantık süzgecine tabi tuttuğunuz zaman bu uçakların o günkü şartlarda sınır boylarını, geniş arazileri, çatışma sonrası veya bir istihbarat alındığı zaman olay yerini incelemek için çok uygun olduğu açıktı ama hiç kullanılamadı. Türk basını genelkurmay kullanılamadı dediyse kesin kullanılamaz, yanlış tercihtir, kesin hatalı alınmıştır, bu iş doğru değildir diye tavır koydular. Hiçbir zaman uçak alımının doğru olabileceğini düşünmediler. Halbuki buna karar verenlerin, alınmış bir uçağı hizmette kullanmayanların suçunu hiç kimse görmedi. Bu uçak amaca uygundu ve dünyanın birçok yerinde de kullanılmıştı, kullanılıyordu. Hiç olmazsa istihbaratı almak için militanları çatışma sonrasında takip etmek, alınan duyumların teyidi için bunun denenmesi lazımdı. Uçaklar bir gün dahi uçurulmadı. Askeri standartlara uymuyor diye devreden kaldırıldı. Güneydoğu'da hüküm süren durum olağan askeri bir operasyon değildi ki, gerilla harbiydi. Buradaki eylemlerin kendine özgü şartları vardı. Bütün harekat kendine özgüydü, kullanılan malzeme de özel olmalıydı. Bu nedenle de riskleri de göze almak gerekiyordu ama maalesef alınamamıştı. Belki bölge valisi şuur altında sivillerin böyle bir araç almasını kabullenemedi veya istemedi. Ne sebeptense bilmiyorum. Tek bildiğim çok şeyin heder edildiğidir. İşte Güneydoğu'daki olaylarda yeterli başarı sağlayamamamızın altında bunun gibi küçük ama çok önemli sebeplerin yattığının görülmesi gerekmektedir. Bugün insansız uçak alalım diye Başbakanımız ABD Başkanı'yla görüştüğünde veya benzeri bir temasla seviniyoruz. Halbuki daha 1988-89 yıllarında termal kameralı uçaklarımız vardı ama kullanmadık, kullanamadık, değerini bilemedik, onu geliştirip bugün çok daha üstünlerine sahip olabilirdik. Olmadı. Ayrıca 1997 yılında insansız hava araçlarını Türkiye'de üretmek üzere yabancı bir ortakla Konya'da fabrika açan bir firma da ilgisizlikten, alıcı olmaması nedeniyle kapandı. Sonunda Star ve Milliyet gazetelerine hem basın konseyine şikayet ettim hem de tazminat için mahkemeye verdim. Basın konseyi bu haberlerden dolayı muhabirlere ve gazetelerin yazı işlerine kınama verdi. Mahkemelerde o zamanki para ile sorumluları 1,5 milyar tazminata mahkum etti. Antalya'da PKK operasyonu. Zannederim 1997 yılının Temmuz ayıydı. 28 Şubat sonrası oluşan havada, Deniz Kuvvetleri'nde polis kökenli Er Kadir Sarmusak vasıtasıyla Batı Çalışma Grubu'nun kuruluşuyla ilgili temin edip üst makamlara verdiğimiz gizli bir belgenin çalındığı iddia ediliyordu. İddiaların yayılması üzerine 32. gün adlı televizyon programına katılmış, bu durumun hakkımızda psikolojik bir harekata dönüşmesini değerlendirmiştim. Programdan sonra artık istihbaratçılık yapamayacağıma kanaat getiriyordum. Bana göre çıkıp televizyonlarda konuşan bir istihbaratçı artık istihbarat hayatını bitirmiş sayılırdı. Bu nedenle istihbarat dairesinden ayrılmak için dilekçe verdim. Görevden ayrılmama kısa bir süre kala o sıralar bizim güney illerimizin birinde bulunan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Antalya'ya bir PKK grubunun geçtiğini ve Antalya'nın kırsal alanında gerilla faaliyeti yürüteceğini bildiren ciddi bilgiler geliyordu. İlk bakışta bu bilgiler pek inanılacak gibi değildi. Çünkü PKK'nın Antalya'nın kırsal alanında ve dağlarında faaliyet göstermesinin çok anlamı yoktu. Ne de olsa orada siyasi olarak dayanacakları, destek alacakları bir halk kitlesi, bir yerleşim yeri bulunmuyordu. Antalya'daki faaliyet sadece turizmi baltalamak, turistlere yönelik eylemde bulunmak için olabilirdi. Bu durumda da eylemi yapacakları zaman gelir, eylemden sonra dönerler diye düşünmüştük. Ancak gelen bilgiler çok sağlamdı ve bizim kanaatimizi doğrulamıyordu. Verilen bilgilere göre uzun süreli faaliyette kalmak üzere Antalya'ya bir grup nakledilmişti ve grup RPG denilen roket atar, BKC veya Bixi tipi makineli tüfekler gibi ciddi silahlarla donatılmıştı. Bu bilgileri netleştirmek için istihbari faaliyetleri yoğunlaştırdık ve yeni bilgileri elde etmek için çalıştık. Bir müddet sonra fotoğraflar da dahil çok ciddi materyaller elimize geçti ve artık dağda silahlı bir grubun eylem hazırlığı içerisinde olduğundan emin olmuştuk. O tarihler istihbarat dairesinin PKK karşısında gerçekten çok üstün performans gösterdiği bir dönemdi. İlgili vilayetin ve merkezdeki bizim teknisyen arkadaşların çalışması neticesinde PKK grubunun sipariş verdiği cihazlardan birinin içerisine bir elektronik cihaz yerleştirerek haber alma imkanı yaratıldı. İşte bu mucizevi sistem sayesinde PKK grubunun yerini belirli aralıklarla tespit edebilecektik. Bu gelişme üzerine bir polis helikopteri ve teknik ekiple birlikte Antalya'ya gittim. Bu esnada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özel harekat timlerinin büyük bir kısmı Isparta iline getirilmişti. Sadece amirlerini Antalya'ya götürmüştük. Isparta ve Burdur civarında bulundurulan timler çağırdığımız zaman birkaç saat içinde gelip operasyona katılabileceklerdi. Antalya'ya vardığımızda Antalya İl Emniyet Müdürü, jandarma ve valilikle görüştük, ancak bir sorun vardı. Operasyon jandarmanın görevli olduğu kırsal alanda yapılacaktı ve Antalya jandarmasının elinde bu operasyonu yapacak yeterli tim bulunmuyordu. İlave jandarma timlerine ihtiyaç duyuluyordu. Emniyetin timi vardı ama tek başına olması da pek uygun değildi. Mutlaka ek kuvvete ihtiyacımız vardı. Bu durumu tartıştıktan sonra helikopterle belirli zamanlarda havalanarak grubun yerini tespit etmeye çalıştık. Eldeki küçük istihbari bilgilere dayanarak Antalya'nın büyük coğrafyası içerisindeki hangi dağlık bölgede olduklarını bulmak için helikopterle arazinin her gün belli bir bölgesini taramaya başladık. PKK'lıların yerini elektronik olarak tespit edebilmek için militanlara birkaç kilometre yaklaşmamız gerekiyordu. PKK'lıların çektirdiği bir fotoğrafta görünen kayalık yapı ve çeşmeyi bulmaya çalışıyorduk. Üçüncü gün PKK mensuplarının yerlerini belirledik. Aynı gün bizim elde ettiğimiz bilgiyi teyit eder mahiyette hem askeri birimler hem de milli istihbarat birbirlerinden bağımsız olarak Antalya'da Kuzey Irak'taki PKK unsurlarıyla telsiz konuşması yapan bir cihazın varlığı tespit edilmiş, yaklaşık bir bölge tespiti de yapılmıştı. Antalya'nın doğusuna yakın bir bölgedeydi ve köylere yakın bir arazi içerisinde bulunuyorlardı. Artık kesin olarak bölgeyi netleştirmiştik. Bu bölgeye timleri gece sızdırırsak elimizdeki cihazlarla yerlerini belirleyerek bu grubu imha etmek mümkündü. Ancak bahsettiğim gibi jandarmanın elinde özel veya operasyon yapacak tim yoktu ve bu timin elde edilmesi için biz sürekli Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından, onlar da Genelkurmay'dan tim istiyorduk. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen bir türlü tim gelmedi. Tim bulamıyorduk. PKK üyeleri vardı ve tespit kesin nokta istihbaratıydı. Örgüt Antalya'ya yerleşecek, Türk turizmine çok ciddi darbeler vurabilecek, yaptığı en ufak eylemle tüm Antalya bölge turizmini tehlikeye sokacaktı. Buna rağmen birkaç gün daha beklememize rağmen maalesef tim getirilemiyordu. Gece temin ettiğimiz kamyonetlerle PKK'lardan sinyal aldığımız bölgeyi dolaştık ve o bölgeye girip çıkarak biraz da belki kendimizi riske atarak PKK'nın yerini daha kesin bir şekilde tespit etmek için bir süre daha çalıştık. Ancak 2-3 gün sonra tüm görüşmelere rağmen jandarmanın artık bir tim çıkarma ihtimali olmadığını anladık. Olsa olsa kendi elindeki klasik karakol hizmetlerini yapan jandarma erleriyle destek verebilecekti. Ama operasyon timi olarak yetiştirilmemiş askerlerle bu gruba karşı operasyon düzenlemek uygun değildi. Bununla birlikte Antalya İl Emniyet Müdürü Natık Canca tek başına bu riski üstlenemeyeceğini, eğer jandarma timleri gelmezse polis timlerini buraya soktuğu zaman doğabilecek olayların sorumluluğunu kendisinin üstlenemeyeceğini söyledi. PKK grubunun yeri belliydi. Elimizde grubun sayısı ve ellerindeki silahların fotoğraflarına kadar tüm detaylı bilgiler, hatta dağda çekilmiş fotoğrafları bile vardı ve örgüt bu bölgeye yeni giriyordu. Yapılacak bir operasyonla bu bölgeden sökülüp atılabilirdi. Ancak maalesef jandarmanın tim getirememesi, Antalya Emniyet Müdürü'nün tek başına risk üstlenmemesi üzerine biz operasyonu yapmadan Antalya'dan geri döndük. Operasyon yapılmadı, timler geri çekildi. O tarihlerde hatırlıyorum, Genelkurmay Başkanı kısa bir süre sonra Ağustos ayı içerisinde açıklama yapıyordu. Dünyada Amerika'dan sonra en büyük harekatı yaptık. 6 taburu uçar birlik harekatıyla Judi Dağı'nın muhtelif yerlerine attık şeklinde dünyaya beyanat veriyordu. Böyle bir beyanat veriyorduk ama Türkiye'nin turizm cennetinde Türk turizmine darbe vuracak büyük eylemler gerçekleştirecek bir grubu imha etmek üzere 2 veya 3 özel harekat timini Ankara'dan Antalya'ya getirememiştik. 3-5 gün boyunca burada operasyon yapacak bir tim bulamamıştık. Sonrasını belki birçok insan hatırlayacaktır. Antalya'da bu PKK grubu turistlerin araçlarını ve ormanları yaktı, turistik tesislere roket attı, jandarmalarla birkaç defa çatışmaya girdi. Daha sonra intihar eden Albay Abdülkerim Kırca buradaki bir çatışmada yaralanıp sakat kaldı. Halbuki bu grubu o gün imha etmek mümkündü. Bu grup 2 yıl boyunca Antalya'da pek çok olay gerçekleştirdikten sonra ve Türkiye için epey sorun yarattıktan sonra birkaç komando taburunun aylarca süren operasyonlarının ardından imha edilebildi. İşte Türkiye'nin teröre bakışı. Terörle mücadelemizle ilgili belki dışarıdaki insanın göremediği ama içinde olan bizlerin yaşayarak gördüğümüz çok ciddi hataların, eksikliklerin ve aslında bu olayların neden bu kadar büyüdüğünün örneklerinden bir tanesi de bu olaydı diye düşünüyorum. Devletin güvenlik bütçe ilişkisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılırken gelenektir. Bir bakanlığa bağlı olan genel müdürlük ve alt birimlerin bürokratları kendi bütçeleri görüşülürken komisyon üyesi milletvekillerinin bakanlarına soracağı sorular karşısında hemen cevap hazırlamak üzere genellikle komisyonda ve mecliste hazır bulunurlar. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken ve bunun içinde en büyük yer tutan bütçelerden bir tanesi de Emniyet Genel Müdürlüğü olduğundan, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanlarının büyük bir kısmı da alt komisyon toplantılarında hazır bulunur. Bakana sorulacak sorulara anında cevap hazırlamak ve cevaplandırmak üzere beklerler. Bir defasında ben de orada bulundum. Yanılmıyorsam 2004 yılı bütçe görüşmeleriydi. 2003 yılının Aralık ayında konuşmaları dinliyordum. O arada bütçe hakkında genel bilgiler verilirken ekrana yansıyan tabloda gördüm ki Türkiye'nin 7. büyük bütçesi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aitti. Sanıyorum 8. Jandarma Genel Komutanlığı, 9. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10. Milli İstihbarat Teşkilatı diye gidiyordu. 2. büyük bütçede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dediği hatırlıyorum. Bu da gösteriyordu ki bu ülkenin özellikle iç güvenliği ile ilgili, yani bu ülkenin vatandaşlarını birbirlerine yapacakları kötülüklere karşı korumak, bu ülkenin devletini kendi vatandaşlarından gelecek zararlara karşı korumak amacıyla kurulan teşkilatların bütçeleri çok büyük rakamlardı. Üstelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, emniyetin çeşitli vakıf ve dernekler vasıtasıyla sahip oldukları kaynakları, ki bazıları bir bakanlığın bütçesi kadardır ve başbakanlık örtülü ödeneğinden aldıkları paylar bu rakama dahil değildir. Bütçe içinden ve dışından elde edilen gelirlerden toplanan kaynaklar iç güvenliğe ayrılıyordu ki bunlar toplamda çok büyük rakamlardı. Görüntü şuna benziyordu. Paranızı saklamak için aldığınız kasanın değeri paranızdan daha fazlaydı. Burada bir yanlışlık vardı, böyle olmaması gerekiyordu. Ayrıca görevlerim esnasında gördüğüm bir diğer durum da devletin iç güvenlik birimlerinin kendi içerisinde dayanışma, yardımlaşma, koordinasyon olmadığından her şeye ayrı ayrı harcama yapılıyordu. Her birim ayrı ayrı aynı malzemeyi satın almak istiyor, birimler arası yaşanan ciddi bir yarıştan ötürü de inanılmaz rakamlarla bütçeler talep ediliyordu. Hatta gerek duyulmayacak son model cihazlar, süper sistemler, her şeyin en iyisi istenmeye kalkılıyordu. Bu ülkenin kaynakları yatırım ve insanların eğitimi için değil, maalesef güvenlik için kullanılıyordu. Bugün yine bütün devlet kurumlarının imkanlarına, kullandıkları bütçelere bakılırsa, güvenlik amacıyla kurulan birimlerin ödenek ve bütçelerinin diğerlerinden çok daha fazla olduğu görülecektir. Türkiye'de modern batı ülkelerinin güvenlik kuvvetlerinden daha fazla malzeme alınıyor ama bunları yerinde ve zamanında kullanamıyoruz. Oysa bugün emniyetin, jandarmanın, bütün güvenlik birimlerinin ve hatta silahlı kuvvetlerin iç güvenlik amacıyla işbirliği yapmaları halinde, bu harcamanın kesinlikle 1/4'e inmesi veya bu harcamayla 10 katı karşılık elde edilmesi mümkündür. Kendi aralarında koordinasyonu iyi sağladıkları zaman bu harcama ve faaliyetlerden kesinlikle tasarruf edilmesi ve başarının çok daha yüce olması mümkündür. Ama ne yapılırsa yapılsın maalesef bu kuvvetler arasında gerekli koordinasyon hiçbir zaman sağlanamamıştır ve sağlanamaz. Çünkü onlar genellikle kendi kurumsal menfaatlerini ön planda tutan teşkilat ve kurumlardır. Maalesef içinde olanlar bunu kabul etmese bile gerçek böyledir. Bu kurumlar tek çatı altında birleştirilmeden, hatta çok ciddi şekilde bu işten anlayan sivil kurumlar, sivil kişiler tarafından denetlenmeden asla rayına oturtulamaz. Aksi takdirde bu ülkenin büyük bir kaynağı iç güvenlik adı altında heba edilip bir tarafa atılmaya mahkumdur. Bu ülkenin iç güvenliği çok daha düşük rakamlarla, çok daha az kadroyla, çok daha iyi bir şekilde sağlanabilir. Ama mevcut durumda tüm kaynakları iç güvenliğe de harcasanız, kesinlikle bu konuda istenen başarının sağlanamayacağına eminim. Çünkü bunlar yerinde ve zamanında usulüne uygun kullanılamamaktadır. KOM dairesinde yenilikler. 2003 yılı Haziran ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığına yani KOMA atandım. Daire başkanlığının merkezde mali, organize ve narkotik suçlar olmak üzere 3 önemli birimi vardır ve bu birimlere bağlı olarak pek çok suçla tüm ülke çapında mücadele edilmektedir. Ama kamuoyunda daha çok uyuşturucu operasyonlarını yapan narkotik birimi öne çıkar. Ülke genelinde ise her il emniyet müdürlüğü içerisinde KOM şube müdürlüğü yer alır. Ben birincil olarak mali suçlarla yani kaçak ve gizli yöntemlerle yapılan her türlü mal, akaryakıttan tekel malzemesine, ithalatı ile başta ihaleler olmak üzere, kamudaki yolsuzluklarla ve ikincil olarak da mafya denen organize suç şebekeleriyle mücadeleye öncelik ve önem veriyordum. Fakat uluslararası kuruluş ve teşkilatlar uluslararası uyuşturucu ile mücadeleyi öne çıkarmaya çalışıyorlardı. Şartlar 3 alana da eşit önemi vermemiz gerektiğini ortaya koyuyordu. Hızlı ve hummalı bir çalışmanın içerisine girmiştim. O tarihlerde KOM'un merkezde kendine ait teknik altyapısı yoktu. İstihbarat dairesi konu üzerinde çalışıyordu ve tüm Türkiye'deki il şubeleri, İstanbul hariç, herhangi bir dinleme faaliyeti için Ankara'ya geliyordu. Van'dan Edirne'ye kadar her ilin polisi dinleme kararı aldığında Ankara'ya gelip kendi iline ait bir iki telefonu daire başkanlığında dinliyor ve dinlemede elde ettiği bilgileri kendi iline telefon vesaire yoluyla aktarıyordu. Böyle komik bir uygulama vardı. Bu şekilde bir çalışma ile netice almak, sistemli bir çalışma yapmak mümkün değildi. Daire başkanı olarak ilk önem vermem gereken şeyin kurumsallaşmak, bir sistem kurmak olduğu açıktı. Sonra bilgisayar sistemi, bilgi bankası ve sokakta çalışan birimlere istediği teknik malzeme ve sistemleri sağlamak gerektiğini görmüştüm. Diğer yandan çalışıp iş üretmek lazımdı. Benden önce İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın zamanında önemli operasyonlar yapılmıştı. Bunların devamı gelmeliydi. Tam bu sırada Uzan olayı patladı, işimiz iki kat artmıştı ve üstelik ben mali, narkotik, kaçakçılık konularını bilmiyordum. Daha önce hiç bu birimlerde çalışmamıştım, bir yandan da öğrenmem gerekiyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 238.